Ayrım 26. Neden öldürüldüler? 3. kitap. Dipsiz Kuyu. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 317. Musa Anter bu arabuluculuğu neden kabul etmiş olabilir? Musa Anter, birer cinayet makinesi olarak kullanılan bir grubun etkisiz hale getirilmesine katkıda bulunmak istemiş olabilir. Musa Anter tam bir Kürtperver. Hayatı bu sevdayla geçmiş biri. Kürtler birbirini vurmasın diye her şeyi yapabilir. Böylece de kendisini Kürtler arasında barışı kuracak biri gibi görmüş olabilir. Yani Musa ağabeyin ruhsal psikolojisi iyi düşünülerek yapılmış bir teklif bu. Musa ağabeyle bunlar görüşmüş ve anlaşmışlar. Pazar günü bir evde buluşacaklar. Oysa böyle bir yer yok. Dijvar otele gelecek ve Musa Anter'i kendisini Seyran Tepe'de bekleyen ve içinde Yeşil'in, Hoger'in, Ali Ozansoy'un bulunduğu o Halin Yeşil'e verdiği iddia edilen bir araca teslim edecek. Ondan sonrası malum. O gece eğer Dijvar, yani Hamit Yıldırım, bunlarla buluşabilseydi, hem ben hem bizi götüren aracın şoförü öldürülecekti. Bu yüzden aslında o gece bir değil, iki kez ölümden kurtuldum diyebilirim. Bu tetikçi, yani Dijvar, kendisini bekleyenlerle buluşamayınca, götürdü bizi bir sokağa soktu ve orada ateş etti. Musa Anter neden hedef seçildi? Öldürülen insanlara baktığımız zaman, her birinin toplum içerisinde mutlaka belli bir saygınlığı olan, siyasal, kültürel bir kimliği olan, barışı ve demokrasiyi isteyen aydın insanlar olduğunu görürüz. Vedat Aydın evinden kaçırılıp neden öldürüldüyse, Musa Anter de elbette bunun için öldürülmüştür. Musa Anter, Türk dostu bir Kürt aydınıydı. Öyle birini seçelim ki hem Kürtlerin hem Türklerin vicdanına otursun, bu vicdanı yaralasın ve bu yara hiç kapanmasın, hep kanasın diye düşünmüş olmalılar. Bu PKK'nın milis güçlerinin faaliyetlerini durdurmak için yapılmış bir eylem değil. Biliyoruz ki PKK'dan yana olan insanlar daima oldu. Sadece elinde silahla dağa çıkmış insanlar söz konusu değil. PKK'yı desteklemiş çok sayıda insanla karşılaşıyorsunuz. Bu insanların öldürülmesini PKK'ya yönelik bir savaşın parçası gibi algılamak çok doğru olmaz. Tam tersine bence bu savaşı devamlı gündemde tutmak, bölgede demokrasi ve barıştan yana bir iklimin gelişmesini mutlak surette engellemek amaçlıdır bu cinayetler. Bu amaç artık sadece dağdaki savaşta sınırlı bir şey olmaktan çıktığı bir dönemde de sivil insanlara yönelilmiş, sivil insanlar hedef alınmıştır. Amaç toplumu sürekli bir şiddet sarmalında tutmak ve umutsuz bırakmaktır. Dava süreciyle ilgili görüşleriniz neler? Şu anda dosya faili meşhur olarak raflarda duruyor. Oysa Abdülkadir Aygan itiraflarıyla birçok faili meşhur olayı aydınlattı. Aygan eğer bağımsız bir mahkeme kurulabilirse, kendisine de yaşam güvencesi verilirse, Türkiye'ye dönüp bu cinayetleri bağımsız mahkeme önünde anlatmayı ve öldürüldüğüne tanık olduğu birçok faili meçhulü açıklayabileceğini söyledi. Yani tamamen JITEM'in o dönemde bölgede yürüttüğü faaliyetlerin bir parçası bu. Kutlu Savaş Susurluk raporunda bunu açıkça ifade etti. Bu konudaki bilgilerin tümü de gizlilik gerekçesiyle raporda yer almış değil. Olayın diğer bir tanığı da Ali Ozansoy'dur. Aygan, Ali Ozansoy'un kimlik değiştirerek Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde polis memuru olarak çalıştığını söyledi. Ben bütün savcılıklarda verdiğim ifadelerde olsun, mahkemelerde olsun hep söyledim. Yaptığım suç duyurularında söyledim. Dedim ki Anter'in otelde kaldığı bir hafta boyunca yaptığı telefon görüşmeleri önemlidir. Bu telefon kayıtları hala bilinmiyor. O dönem istenseydi telefon görüşmelerinin kayıtları bulunabilirdi. Kimin aradığını, hangi numaradan arandığını kolaylıkla bulabilirlerdi. TBMM Faili Meçhul Cinayetleri Araştırma Komisyonu'nda benim ifadem yer almadı. Bu konuda beni hiç çağırmadılar. Oysa o sırada Ankara'daydım. Tedavi için Ankara'ya yerleşmiştik. O sırada mecliste akrabalarım olan milletvekilleri de vardı. Bu milletvekilleri benim durumumu çok iyi biliyorlardı. Yani Ankara'ya zorunlu olarak yerleştiğimi biliyorlardı. Hala da bu komisyon beni çağırmış ve bana ulaşmış değil. Sizin bu konuda bir çabanız oldu mu? 2000 yılında Mehmet Eymür'ün kendi internet sitesinde Mahmut Yıldırım'ın bir gün ulusta pavyonlarda eğlenirken ele geçirildiğini, MİT'e ifade verdiğini ve bu ifadede Musa Anter olayını kendisini planladığını söylerken PKK'nın kafa adamlarından birini kullandım dediğini açıklamıştı. Bu olayla ilgili ilk ipucuydu. Bu kafa adamın Hoger olduğunu sonradan öğrendik. Bunun üzerine suç duyurusunda bulundum, bir sonuç alamadım. Aygın'ın itiraflarının ardından aralarında Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Mehmet Uzun'un da bulunduğu 337 imza topladım ve İstanbul'da bir otelde basın toplantısı düzenledim. Aygın'ın bu itirafları doğrultusunda Hamit Yıldırım'ın hala yaşayıp yaşamadığını, ayrıca Aygın'ın bu itirafların doğru olup olmadığını, Ali Ozansoy'un gerçekten Aygın'ın dediği gibi polis olarak çalışıp çalışmadığını sorduk. Bu sorulara da 337 aydın evet dedi, katıldı. Basın toplantısıyla ben bunu gerçekleştirdim ama maalesef bu konuda herhangi bir cevap şu ana kadar çıkmadı. İçişleri Bakanı'na basın huzurunda sorduk, bir yanıt alamadık. Dıjvar adlı kitabınızda zamanında birçok dıjvar yetiştirildi diyorsunuz. Bunu açıklar mısınız? Bilebildiğimiz kadarıyla dıjvarın kendisi de Diyarbakır cezaevinde hapis yatmış, samimi itirafçı olmuş, sonra da tahliye edilmiş. Dolayısıyla 1980'li yıllarda Diyarbakır cezaevini dıjvar gibi insanların yetiştirildiği bir mekan olarak düşünüyorum. Bunlar ağırlıklı olarak eski PKK itirafçıları. Bunların görevi itiraf yapmakla bitmedi. Bunlar idamla yargılanan insanlardı ancak 4-5 yıl hapis yatıp tahliye oldular. Hem PKK'ya karşı operasyonlarda kullanıldılar hem de sivil insanlara yönelik faili meşhur cinayetlerde. Bu dönem büyük bir bölümüyle hala aydınlatılabilmiş değil. Aygın'ın bu konudaki itiraflarının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak bu itiraflar buzdağının görünen yeridir. Derinlikleri hala aydınlatılabilmiş değil. Diyarbakır cezaeviyle başlayan bir süreç aydınlanırsa, belki de Uğur Mumcu cinayeti gibi hala karanlıkta kalmış pek çok olay aydınlanabilir diye düşünüyorum. Yine aynı kitabınızda Anter için Kürtler tarafından en az anlaşılmış aydınlarımızdan biriydi diyorsunuz. Bu konuyu biraz açar mısınız? O her şeyden önce bir yazar olmayı tercih etti. Türkiye'de basına dönüp baktığınız zaman eli kalem tutan çok az sayıda Kürt yazar var. Anter'in çok belirgin ve dört elle sarıldığı bağımsız aydın duruşu ona gereği kadar sahiplenmeyi engelleyen faktörlerden biri. Belki çok örgütsel bir tercih içerisinde olsaydı, bugün onun için çok daha fazla şey yapılabilirdi. İnsanlar istiyorlar ki siz onların yanında fiili olarak bulunun. Bu bir psikoloji. Musa Anter tüm bunlara rağmen Kürt halkı için saygın bir isimdir. Önemli bir toplumsal hafıza ve bellek adamıdır. Anlaşılabilseydi bugün Musa Anter ile ilgili çok şeye sahip olurduk. Dönem arkadaşları onunla ilgili biraz duygusal, hüzünlü yazılar yazdılar. Ama Musa Anter ile ilgili derli toplu, onun Türkiye aydınlanma hareketindeki önemini anlatabilecek düzeyde bir makale bile yoktur henüz. Bugün olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? İnsan biraz hayıflanıyor. Olayın üstünden 16 yıl geçmesine rağmen hala bu ülkede demokrasi yok. Hala Kürt sorunu devam ediyor, hala çatışmalar sürüyor, asker cenazeleri kalkıyor. Bu da bir şeyin değişmediğini gösteriyor. Bu dönemle yüzleşilmediği için her zaman tehlike söz konusu. Yani toplumun bu döneme ait bir belleği, bir bilinci yok gerçekten. Varsa bile çok zayıf bir bellek ve bunun da işe yaradığını söylemek zor. Geçmişle yüzleşmek için faili meçhul cinayetler dönemindeki dosyaları yeniden toplumsal bilince sunmak gerekiyor. Çünkü bilgi edinme hakkı bile elinden alınmış bir toplum söz konusu. Kim tarafından işlenmiş olursa olsun, bütün siyasal cinayetlerin aydınlanmasından yanayım. Abdülkadir Aygan gibi bir insan şimdi Avrupa ülkelerinin birinde yaşıyor ve diyor ki, bana bir imkan verilsin, bağımsız yargılandığıma inanayım, hayatım korunsun, gelip bu işleri anlatayım. Bunun peşini bırakmamak gerek. Yani kimsenin aklına Aygan'ın Türkiye'ye iade edilmesi gibi bir şey gelmiyor. Bütün cinayetleri nefretle kınıyorum. Bu cinayetlerin planlayıcısı birçok insan hala bu toplumda elini kolunu sallayarak geziyor. Herkesin yapabileceği her şeyi yapmasını arzu ediyorum. Kültür sanat dünyasına, eli kalem tutan herkese bu konuda çok iş düştüğüne inanıyorum. Mayıs 2008. Musa Anter'in yazılarından seçmeler. Saadetim. Bazen çok yaşamanın hem avantajı hem de dezavantajları vardır. Avantajı şu. İnsanın dediklerinin doğru çıktığını daha hayattayken görmesi kadar değerli bir saadet yoktur. Örneğin eğer Galileo ve Pascal şimdi hayatta olsalardı ne kadar mutlu olacaklardı. Bir de bunun tersini düşünelim. Eğer Hazreti Musa, İsa ve Muhammed sağ olsalardı ümmetlerinin hareketlerinden ne kadar üzülüp utanacaklardı. Demezler miydi ki? Demek bizler insanlığa hiçbir şey vermemişiz. Ama ben birinci yani mutlu kategoriye giriyorum. Bakın nasıl 55 yıldır Orta Doğu'da Kürtlere uygulanan politikaların yanlış, haksız ve insanlık dışı olduğunu söyler yazarım. Bu dediklerim için adım Kürtçüye, bölücüye, komünistliğe hatta vatan hainliğine çıktı. Peki ben ne diyordum? Kürtlere uygulanan siyasetler değil, sosyal kanunlara, doğa kanunlarına da aykırıdır. Bir insan kucağında büyüdüğü anasının dilinden konuşamaz da ne konuşur? O çocuk ve anası Moğolca, Tatarca ve Oğuzca nasıl konuşsunlar ki? Peki bugün benim Meclis ve Bakanlar Kurulu'nda konuşulan artık Kürtler için serbest konuşsun istemleri, toplumumuz ve devletimiz için 21. yüzyıl kapısında bir lütuf değil de yüz karası değil midir? Uygar alem demez mi ki, yahu demek Türkler 20 milyon vatandaşlarını dilsizliğe ve dolayısıyla kültürsüzlüğe mahkum etmişlerdir. Ben her zaman söylerim, Türkler ön Asya ve yakın Avrupa'ya devrine göre zulüm yapmışlardır. Onun için bugün tüm civar millet ve devletler Türklerin düşmanıdır. Acemler, Araplar, Rum ve Yunanlılar, Bulgarlar gibi. Demek ki Türk'ün ve Kürt'ün düşmanı müşterektir. Kuraldır, kişilerin düşmanı ortak olunca kendileri dost olurlar ama şimdi biz bunu düşünüyor muyuz? Türk, kalkmış 20 milyon Kürt vatandaşını dışlıyor. Bundan kimin zarar, kimin yarar göreceği meydandadır. Fakat ne idüğü belirsiz bazı Trakyalı muhacirleri Anadolu'ya hakim oldular ve Kürt'ü de, Türk'ü de ayaklar altına alarak bu kuralı bozdular. Eskilere gitmeye lüzum yok. Son kahramanlarımız, Yugoslavyalı Sayın Kenan Evren, Sayın Hayri Kozakçıoğlu'nu göstermek yetmez mi? 18.1.1991. Her diktatörlüğe karşıyız. Ne güzel laf. Akan sular durur. Daha ne desinler Sayın Profesör, yazar ve devlet adamlarımız? Bizden de kahrolsun diktatör ve diktatörlük. Bakın, ben çok yerli ve yabancı gördüm ama 3 tanesini anlatayım. 1. Adolf Hitler. Adam Alman ırkının dünya efendisi. Diğer tüm uluslarında Alman uşağı olması gerektiğini iddia ederdi. Ve bu duygularla 2. Cihan Savaşı'nı çıkardı. 20 milyon gencin ölümüne, tüm Almanya'nın harabeye dönmesine sebep oldu. Sonunda Almanya da mahvoldu, kendisi de. 2. Benito Mussolini. Durup dururken Habeşistan İtalya'ya lazımdır dedi. 2500 yıllık Habeşistan'ı istila etti. Şairimiz Nazım Hikmet de üzüntüsünü şöyle dile getirdi. Taranta babu, yaşamak ne güzel şey. 3. Saddam Hüseyin, İran'daki kargaşalardan yararlanmak hesabıyla İran'a hücum etti. Milyonlarca gencin ölümüne ve ocakların sönmesine sebep oldu. Muvaffak olmadı çünkü, Kerbela'daki Hazreti Hüseyin ve Ali'nin camiye gidip Alevi büyüğü Hümeyni aleyhine dua ediyordu. Tabii kabul olmadı duası. Bu sefer de Kuveyt'e hücum etti. Tabii yine olmayacak ve hem o hem de Irak mahvolacak. Peki, dördüncü diktatör yok mudur? Kuzey Irak'ı işgal edip oradaki Kürtlerin haklarına engel olmak demokrasi midir? Allah bize akıl versin. Görüyorsunuz ya, dediğimizi bilmiyoruz. 25.3.1991. Kürt sorunu çözülmeden demokrasi olmaz. Diyorum ki, eninde sonunda bu devlet Kürt'ün kimliğini kabul edecek. Bizim çocuklarımız anlaşacak. Birbirlerini Kürt ve Türk olarak kabul edip el ele verecek. Çok uluslu devlet çok. ABD, Sovyetler, İsviçre. Hep çok uluslu. Sovyet yazarı Cengiz Aytmatov'u okuyoruz. Aytmatov, Sovyet kültürüne zarar değil bir katkıdır. Bence Türkiye'de Kürt sorunu kardeşçe hallolmadan Türkiye'ye ne demokrasi gelir ne işçi hakları gerçekleşir. Şimdi düşünün. Bugün Türkiye'de Kürt nüfusu aşağı yukarı 30 milyona yaklaşıyor. Yalnız İstanbul'da 4-5 milyon Kürt var. Mesela Mardin'de bir tek Türk yok. Hakkari'de, Siirt'te tek bir Türk yok. Herkes Türk olamaz. Biz Türk değiliz. Önce bizim kimliğimiz kabul edilmeli. Ben Kürdüm dediği zaman kimseye şüpheyle bakılmamalı. Güneydoğu'dan geliyorum. Acaba bizden kaç kişi, onlardan kaç kişi öldü diye soruyorlar. Asker arabaları geçtiği zaman, ah bir bomba atsaydım, hepsini öldürseydim diyorlar. Köye gidiyor, kapıyı kırıp adamı yatağından, karısının yanından alıp götürüyorlar. Halbuki bir Konyalı ile bir Mardin köylüsünün birbirinden alıp veremediği yok. Bugüne kadar hiçbir hükümet Doğu'ya ve Güneydoğu'ya samimi bir gözle bakmadı. Hep üvey evlat gözüyle bakıldı. Bunlar son bulmalı. Cumhuriyet, 29 Mart 1991. Ardından, alçakça bir cinayet daha. Oktay Ekşi. Bu alçakları nasıl anlatabilirsiniz ki? Musa Ander, iyi veya kötü, sadece insanlığın sözcülüğünü yapan bir yazardı. Çok yazık ettiler Musa Ander'e. Sadece ona değil, Türkiye'ye de yazık ettiler. Fikirleri yüzünden insanların hapse girdiği ülke olarak, adı zaten lekelenmiş olan ülkemizi, 18 Şubat 1992 tarihinden bu yana öldürülen bir dizi gazeteci, ardından işlenen bu yeni ve çok vahim cinayetle fikirleri yüzünden insanların öldürüldüğü ülkeye çevirdiler. Başbakan Süleyman Demirel, anımsayacaksınız. Güneydoğu'da öldürülen bazı meslektaşlarımız için onlar militan diyordu. Hatta akıl almaz bir başka iddiayı daha pervasızca ortaya atıp bu cinayetler gazetecilerin birbirleri arasındaki mücadeleden kaynaklanıyor demeye getiriyordu. Biz bundan bir aya aşkın zaman önce Diyarbakır'da bizzat inceleme yaptık. Meslektaşlarımızın ne büyük bir can güvenliği sorunu içinde görev yapmaya çalıştıklarını orada kendi gözlerimizle gördük. Resmi makamlara iddia değil, ispat merci olduğu inancıyla baktığımız için bu tür sözleri hep ihtiyatla karşıladık. Şimdi bir an o iddiaların geçerli olduğunu kabul ederek hükümete biz soralım. Yaşı herhalde 70'i geçmiş olması gereken Musa Anter de mi yeraltı örgütleriyle bağlantısı yahut gazeteler arasındaki örgüt savaşı nedeniyle öldürüldü? Biz Diyarbakır'a gittiğimizde meslektaşlarımız o yerde işlenen cinayetlerin Hizbullah isimli tetiş örgütü ve onunla işbirliği yapıp bu örgütü tetikçi gibi kullanan gizli deve servisleri tarafından işlendiği inancında olduklarını söylediler. Bugüne kadar ihtiyatla karşılamayı tercih ettiğimiz bu iddialara Musa Anter cinayetinden sonra biz de inanmak ihtiyacı duyuyoruz. Özellikle Genelkurmay Başkanlığınca 3 Aralık 1990 günü Ankara'da gazetecilere verilen briefingde kontrgerilla yahut özel harp dairesi diye bilinen gizli kuvvetin halen Güneydoğu Anadolu'da faal olduğuna ilişkin verilen bilgiyi dikkate alarak aksi ispat edilinceye kadar Musa Anter'i de devletin o menhus gizli gücünün öldürdüğüne inanmaktan kendimizi alamıyoruz. Bizim ve bizim gibi düşünen yüz binlerin, hatta milyonların bu inancının doğru olmadığını hükümet mi iddia ediyor? O halde Sayın Demirel'e düşen şey çok kolay. Daha geçenlerde yaptığı basın toplantısında gazetecilere memleketin her meselesine sahibiz. Kimsenin can güvenliğinden yakınması için sebep yok. İsteyen, üstelik yanına koruma filan da almadan ülkenin en ücra noktasına elini kolunu sallaya sallaya gidebilir diyen kendisi değil miydi? Cinayetlerin faillerinin %80'inin bilindiğini söyleyen, faili meşhur cinayet kalmayacak diyen de kendisi olduğuna göre ne bekliyorlar? Yakalasınlar failleri, çözsünler sorunları. Yazık ki gerçek öyle değil. Gerçek maalesef sorunlara, gazeteci cinayetleri konusundaki ipe sapa gelmez beyanları bir yana genelde doğru teşhisler koyan ama o teşhisleri gerektirdiği tedavi uygulama gücüne ve iradesine sahip bulunmayan Süleyman Demirel'in elinde Türkiye'nin yeniden bir kaosa daha sürüklenmekte olduğudur. Sayın Demirel, hani kendisi için hiçbir şey istiyorsa namert idi, biz de kendisinden bir şey istiyorsak namertiz. Yeter ki şu kan gölünü korusun. Hürriyet, 21 Eylül 1992. Katil kim? Fark etmez. Güngör Menge, Türkiye'nin 55 yıllık girdisinin çıktısının yeminli, canlı bir şahidiyim. Hem yalnız şahidi mi? Değil. Tanığıyım, mahkumuyum ve davacısıyım. Özgür Gündem gazetesi yazarı Musa Anter bir kitabında kendini böyle anlatmış. Şimdi bu kısa biyografiye 74 yıllık çileli ömrü terör kurbanı olarak son buldu notu eklenecek. Ne kadar acı. Toplum adına ne kadar hüzün verici, devlet adına ne kadar utanç verici. Hiçbir neden bir insanın kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından sokakta öldürülmesini haklı gösteremez. Ve hiçbir kutsal amaca cinayet işleyerek görünemez. Musa Anter bir Kürt aydını idi. Ama demokrasiye ve Türkiye'nin bütününe inanmış bir Kürt aydını. Niçin öldürüldü, kim öldürdü? Kendinden önce teröre kurban giden gazetecilerde olduğu gibi bu sorular onun için de cevapsız kalıyor. Sonuç sansür oluyor. Her kafadan bir ses çıkıyor. Bazıları cinayeti devlet adına adam öldüren örgütün işlediğini iddia ediyorlar. Resmi ağızlar Kürtler arasındaki çatışmanın sürdüğünü, bölünmeye karşı olmasından ötürü Musa Anter'i tasfiye ettiklerini söylüyor. İki tarafında ortaya kanıt koyması gerekir. Ama bu mecburiyet devlet için daha fazladır. Faili meçhul cinayetler çoğaldıkça devlet ve hükümet üstüne yığılan töhmetin ağırlığı artacaktır. Bu kaçınılmaz. O nedenle iktidar terör kurbanlarını ölümü hak etmiş kişiler gibi göstererek günahtan kurtulamaz. Bu çabayı terk etmelidir. Biz terör kurbanlarını gazeteci, sade vatandaş veya güvenlik görevlisi olarak önem sırasına koymuyoruz. Gazetecileri hedef alan cinayetlerin ilkel bir sansür yöntemi olarak halkın gerçekleri öğrenme hakkını sınırlayacağı ve bu bölgeyi karanlığa gömeceği için vehamet taşıdığını söylemek istiyoruz. Bu vahşet elinde sonunda bitecektir. Aklını ve vicdanını yitiren 3-5 bin kişi bütün dünyayı ağlatabilir ama Türkiye gibi bir ülkenin bir karış toprağını koparamaz. Terör halkı birleştirdi. Demirel'in dediği gibi cinayetler, katliam tertipleri devletin güçsüzlüğünü ispatlamaz. İngiltere'de seçimin yapıldığı gün 70 yerde patlama oldu. Kabinenin toplandığı yerin yanındaki binaya roket atabildiler. İngiliz Başbakanı'nın söylediği şey enteresandır. Evet, bu hükümet olarak toplandığımız yere de isabet edebilirdi. Biz de gidebilirdik. Ama İngiltere bir hükümet daha çıkarırdı, bu mücadeleye devam ederdi. Bölücü terör kan dökerek ve acı vererek halkı biledi ve bilinçlendirdi. Kendi kuyusunu kendi kazdı. Bugün bölücü teröre karşı toplumun her kesiminde inanılmayacak sağlamlıkta bir dayanma ve dayanışma görülüyor. Bu iklimden daha iyi yararlanmak gerekiyor. Devlet bu sorunu çözmek için bütün fedakarlıklara katlanmaya karar vermiştir. Başbakan Demirel, dün büyük bölümü Güneydoğu'daki ihaneti bastırmak amacıyla kullanılacak olan önemli savunma yatırımlarını kararlarını açıkladı. Bölgede işsizlik sorununu hafifletmeyi amaçlayan ekonomik paket de bu haftalarda kesinleştirilecek. Millet Meclisi'nde fırsat. Görüldüğü gibi hükümet askeri ve ekonomik tedbirleri hız kazandırmak için faaldir. Fakat demokratikleşme yönündeki siyasal çözümlere aynı ölçüde istekli değildir. Faili meçhul cinayetlerin ayıbı ve büyük sakıncaları yanında demokratik çözüm arayışları konusunda da enine boyuna konuşmak bizce acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Millet Meclisi'nde bugün ve yarın ele alınacak olan gen soru önergeleri fırsattır. Meclis bu fırsatı iyi değerlendirmelidir. Musa Antir'i bölücüler de öldürse, kontrgerilla da öldürse bir şey değişmez. Tetiği iki adede insan hakları zemininde çözüm istemeyen güçler çekmiş olmaktadır. Bu durum doğru yolun yönünü gösteriyor. Doğru yol, terörle batılı ülkeler gibi savaşırken demokrasiyi ve insan haklarını da batılı ülkeler düzeyini yükseltmektir. Sabah 22 Eylül 1992. Kurşunla sansür. Yazgül Aldoğan. İçişleri Bakanı ve hükümet dışında herkes neyin ne olduğunu biliyor. Özgür Gündem gazetesinden bir köşe yazarı daha, bir Kürt aydını, yazar, gazeteci, 70 yaşında Diyarbakır'da kurşunlara hedef oluyor ve ölüyor. Gerek ölenin kimliği, gerek öldürülüş biçimi, gerek ölümün yeri pek çok şeyi ayan beyan ederken hükümetten ses yok. İçişleri Bakanı Sezgin ise cinayetle ilgili olarak sadece kovanların olduğunu söylüyor. Bu kadarı bile medeni bir ülkede bir İçişleri Bakanı'nın istifasını gerektirir ama dediğim gibi medeni bir ülkede. Daha iki gün önceki yazımı basın konseyinin raporuna dayandırarak yazmıştım. Musa Anter'in beğenmediği ve eleştirdiği basın konseyi bile rakamlar ve gerçekler karşısında gazetecilere yönelik ölümle biten saldırı olaylarının bu son iktidar döneminde çok büyük boyutlara ulaştığını kabul ve beyan etmişti. Hele Özgür Gündem gazetesi böylece dördüncü şehidini veriyor. Ve Oktay Ekşi hem kendi köşesinde fikirlerini paylaşmasa bile bir meslektaşının öldürülmesinden duyduğu acıyı dile getiriyor, hem de basın konseyi başkanı olarak Başbakan Süleyman Demirel'e yolladığı telgrafta faili hükümet dışında herkese bilinen saldırıdan bahsediyor. Bölgede yaşayan herkes, bölgeyle ilgilenen herkes ve belki de bizzat beyan ettiği gibi Başbakan Süleyman Demirel de o faili meçhul diye adlandırılan cinayetlerin faillerini en azından nereden yönlendirildiklerini biliyor. Ama ne engel olan var, ne yakalayan var. Yoksa bunlar hoşa mı gidiyor, işe mi geliyor? Oktay Ekşi'nin telgrafında yer aldığı gibi sansür artık kurşunla mı uygulanıyor? Musa Anter 70 yaşında, Kürtlerle Türklerin kardeşliğini savunan, kitapları olan ve herhalde ama onlar gazeteci değiller ki suçlamasına hedef olamayacak bir fikir adamı. Diyarbakır'a da kültür şenliği nedeniyle kitaplarını imzalamak için gidiyor. Ama yanındaki yaralı akrabasının kendine gelip verdiği ifadeye göre telefonla bir adrese çağrılıyor. O adrese kendilerini götürmek üzere gelen tanımadığı bir kişinin peşine takılıyor. Kentin içinde bir süre dolaştıktan sonra adres gösterecek olan kişi tarafından vuruluyor. Aslında basiretleri bağlanmış, şüphelenmeleri gerekirdi. Ama bir yerde de yazıldığı gibi Diyarbakır'da Musa Anter'in de can güvenliği yoksa kimsenin yoktur. Ve polis olaydan sonra hiçbir ipucu bulamıyor. İnandırıcı değil. Olayı telsizden dinleyip haber almaya giden Diyarbakırlı 3 gazetecinin yolu kesiliyor, taşaklanıp olay yerinden uzaklaştırılıyor ve ilgisiz bir yerde saatler sonra serbest bırakılıyorlar. Tuhaf. Musa Ander, Diyarbakır'a geldiyse polis tarafından izlenmiyor olması da tuhaf. İzleniyorsa, olay hakkında hiç bilgi olmaması daha da tuhaf. İçişleri Bakanı, kimse ihbar yapmıyor diye şikayet ediyor. Halk da herhalde kimi kime şikayet ederim diye düşünüyor. Geçenlerde üst düzey bir bürokrat tanıdığım, bu Kürt meselesine niye böyle bakıyorsun diye sitem ediyordu. Ben de ona sitem ettim, siz niye böyle bakıyorsunuz diye. Bakıp bakıp göremiyorsunuz diye. PKK'nın ele geçirilen propaganda kasetinde karakol baskını, o dağın tepesinde zavallı askerleri nasıl da dürbünlük tüfekle tek tek avladıkları, nasıl da yardım gelmediği bütün açıklığıyla gösteriliyormuş. İyi ki öyle bir kaset yapmışlar. İyi ki ortaya çıktı, bulundu, yazıldı da herkes öğrendi. Gerçeklerin üstünü kapamaya, olup biteni saklamaya, doğruları yazanları susturmaya kalktık mı, daha çok batıyoruz. Hiçbir yere de varamıyoruz. Güneydoğu sorununda da yanlışlar yapılıyor. HEP'in üzerine gitmek, bir bölgenin sorunlarını dile getiren bir partiyi kapatmak istemek, milletvekillerini susturmak, her yaptıklarını eleştirmek, gazetecilerin öldürmelerini seyirci kalmak ve sonra da karakoldaki askerlerini koruyamamak paralel giden yanlışlar. Geçen şu kadar süre içinde sadece yanlış yapılmış olması bizi nereye getirdi? Kaybolan zamana, öldürülen insanlara, yitip giden umutlara yazık değil mi? Günaydın, 22 Eylül 1992. 26. ayrımın sonu, sayfa 329.